Ayrım 7. Peygamberin son 5 günü. Tahsin Yücel, sayfa 63. Her gün gelse, her gün böyle sinirlenirdi belki. Ama son zamanlarda pek ortalarda görünmüyordu. 1,5 yıl süresince gülünç bir aylık karşılığında büyük bir yapının giriş katından 18 basamakla inilen basık bodrum katında küçücük bir masada rakamlarla boğuşup durmuş, sonra bir gün büyük patronun bodrum katına ineceği ve bir haftadır kimsenin içinden çıkamadığı bir saymanlık sorunu konusunda onun görüşünü soracağı tutmuş, şimdi yaşamında bir zamanlar peygamberin tuttuğu yeri tutan hesap makinesinin yardımıyla birkaç dakika içinde tam aradığı çözümü bulduğunu görünce de yaşamının baş döndürücü yükselişini başlatmak üzere eski bir arkadaş gibi koluna girerek alıp götürmüştü onu. Bu nedenle Fehmi Gülmez dostuna ancak birkaç haftada bir, kısa bir süre için uğrayabiliyor, uğrayınca da onunla ya da Zarife ile konuşmaktan çok Feride ile oynamayı yeğliyordu. Belli etmemeye çalışıyordu ya, Zarife'nin bu eve yerleşmesini bir türlü içine sindirememişti. Bunun dostunu kurtaran bir çözüm olduğunu bilmiyor değildi. Birlikte oturduklarına ve olanakları daha fazla olduğuna göre evin harcamalarının büyük bölümünü Zarife'nin yüklenmesini de doğal buluyordu. Gene de çoktan eski günlere döndüklerinden hiç kuşkusu olmadığından bu birlikteliğin peygamberin Feride'ye sevgisinin yüzeyselliğini kanıtladığını düşünüyor, Zarife'nin Feride'den söz etmesini bile onun anısına saygısızlık olarak değerlendiriyordu. Ne var ki bir süre sonra bir rastlantı sonucu eski sevgililer arasında düşündüğü türden bir ilişki bulunmadığını öğrenince yanılgısından dolayı utanç duymak şöyle dursun, bu tutumu onaylanması olanaksız bir aykırılık, neredeyse yüz kızartıcı bir suç olarak değerlendirdi. Arada bir ayrım varsa o da şimdi bütün suçu peygamberin üstüne yıkması, onun Zarife'ye haksızlık ettiğini, büyük özverisini canavarca sömürdüğünü düşünmesiydi. Sonunda dayanamadı. Bir pazar günü mezarlık dönüşü peygamberi sokağın başında yakaladı. Koluna girip yönünü değiştirdikten sonra bir mantık düzeni içinde ağır ağır sıraladı görüşlerini. Arkasından da iş yaşamının getirdiği yetkeci bir anlatımla onunla en kısa zamanda evlenmeni istiyorum dedi. Peygamber arkadaşının görüşlerine her zaman değer vermişti. Bu konuşmasını da tek sözcüğünü kaçırmadan dinledi. Ancak kendisinden istediği olacak şey değildi. Feride'ye bağlı kalacağına and içtiğini, Zarife'nin de bunu başından beri bildiğini söylemekle yetindi. Ama Fehmi Gülmez birden sinirlenerek bağırıp çağırmaya başladı. Böyle bir aykırılıkta diretmenin canavarlık olduğunu yineledi. O zaman peygamber de yükseltti sesini. Kenter kurallarına uymamak ne zamandır canavarlık sayılmaya başladı, dedi. Kötü bir amacı yoktu, anıştırmaya çalıştığı bir şey de yoktu. Ama Fehmi Gülmez, peygamberin o günlerde patronuyla ortak olarak bir takım şirketler kurmasını anıştırarak kendisini kenterleşmekle suçlamak istediğini düşündü. Senin yaşamın ne peki? Tam bir kenter yaşamı değil mi? Deyip yürüdü. Bundan sonra küçük kızı bayağı özlemesine karşın dostuyla görüşmelerini en aza indirdi. Peygamber şaşkınlık içinde dostunun arkasından baktı bir süre. ''Bunda kızılacak ne var anlayamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Bu iş yalnızca Zarife ile benim bileceğimiz bir şey. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Fehmi'yi bile.'' Ama evde Zarife'nin ayağında sırmalı terlikleri mutfakla yemek masası arasında gidip gelmelerini izlerken arkadaşının son gözlemini anımsadı birden. Kafası allak bullak oldu. En azından bu noktada haklı dedi kendi kendine. Zarife ile aynı yatağı paylaşsın paylaşmasın tam bir kenter yaşamıydı yaşadığı. Proletarya devrimi yolunda en ufak bir çabaya girişmeden, şiirlerini yayımlatmayı bile denemeden, gündüzleri para babalarının gözde kurumunda çalışarak kapitalizme destek sağlıyor, akşamları da evinde terliklerini giyip koltuğuna kurularak kızıyla oynuyor, sofrada rakısını yudumlayarak havadan sudan konuşuyordu. Delikanlılar gibi gizli gizli şiir yazmakla yemekten sonra Feride ile geçen günleri anlatıp haftada bir iki akşam Nazım'dan şiirler okumakla devrimci olunacaksa herhangi bir kenter de devrimci sayılabilirdi. Feride'ye verdiğim sözü unuttum, kendimi kapıp koyverdim diye söylendi. Bütün gece kafasında hep bu iki tümce yatağında bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Ertesi gün ilkede devrimci kalıp uygulamada bir kenter yaşamı sürmenin acı çelişkisini düşünmekten kendini bir türlü işine veremedi. Çelişkinin nasıl aşılacağına gelince düşünüyor, düşünüyor, son yazdığı şiirleri fazla beğenmemekle birlikte yazın dünyasına yeniden dönmekten, bunun için de ilk evrede eski dergi arkadaşlarıyla yeniden ilişki kurmaktan başka bir yol göremiyordu. Bu nedenle birkaç gün sonra akşam vapurunda matrakçı Maruf'un kendisine doğru geldiğini görünce sevinçle yerinden fırladı. Ama matrakçı Maruf eski matrakçı Maruf değildi sanki. Yüzünde her zamanki şeytansı alay anlatımının yerine bir şaşkınlık anlatımı yerleşmişti. Peygamber coşkuyla boynuna sarılarak, "Matrakçı, ne güzel rastlantı, nasılsın, nerelerdesin, ne kadar özlemişim." türünden sözlerle gerçekten içten dostluk gösterilerine girişince de yüzünde aynı şaşkınlık anlatımı soğuk soğuk baktı yalnızca. Buz gibi bir sesle, "Sen nasıl sıyırdın?" diye sormakla yetindi. Peygamber hiçbir şey anlamadı bu sorudan ama kaynağını tam kestiremediği bir korkuyla ürperdi. "Ne demek istiyorsun?" diye kekeledi. "Neden? Nereden sıyırmışım?" O zaman matrakçı Maruf koluna girerek kalabalıktan uzağa çekti peygamberi, kulağına eğildi. "Damdan," diye fısıldadı. "Damdan mı? Ne damından?"
"Ne damından olacak kardeşim? Hapishaneden, tabutluklardan."
"Neler söylüyorsun sen? Kim hapse girmiş ki?"
"Hemen herkes, bütün arkadaşlar. Solcuyum diyen kim varsa, ozan, yazan, eleştirmen, ressam, solcudur denilebilecek kim varsa," dedi matrakçı Maruf. Sonra birbiri ardından bir sürü at sıralamaya başladı. Peygamber ağzı açık, üzüntüyle karışık bir şaşkınlıkla dinliyor, anılan her adı soruya dönüştürerek birer kez daha yinelettiriyordu. "Yapma, vantrolog Arif de mi? Vantrolog Arif de. Yapma, Mujik Necmi de mi? Mujik Necmi de." Sonunda, "Olamaz, sen benimle dalga geçiyorsun," dedi peygamber. "Durup dururken bunca adam nasıl içeri alınır? Ayrıca ben gazetelerde böyle bir şey okumadım." Matrakçı Maruf karşılaşmalarının başından beri ilk kez gülümsedi. Gazetede böyle bir şey okumamış olması böyle bir şey olmadığı anlamına gelmezdi. Gazeteler özel olarak yazın denilmedikçe yazmazlardı böyle şeyleri. Yazmadıklarına göre olay gizli tutuluyor demekti. Ayrıca gönülleri isterse daha aylarca hatta yıllarca gizli tutabilirlerdi. Her zaman yaparlardı bunu. İşin şaşırtıcı yanı bu değildi. İşin şaşırtıcı yanı 150'yi aşkın yazar, ozan, öğretmen ve benzeri komünistlik suçlamasıyla içeriye atılırken kendisinin yani peygamberin yani bunca kişi arasında komünizmi en iyi bilen kişinin elini kolunu sallayarak Üsküdar vapurlarına binebilmesiydi. Düşünüyor, taşınıyor, buna bir açıklama bulamıyordu. "Feride'nin hastalığı, sonra da ölümü nedeniyle fazla ortalarda görünmedim," dedi peygamber. "Epey bir süredir şiir de yayınlamadım." "Bunlar gerekçe sayılmaz. Bu herifler adamı bir kez mimlediler mi, tamamdır. Ölünceye dek bırakmazlar yakasını. Mimlemeye gelince, seni nasıl mimlemezler anlamıyorum."
"Gerçekten anlamıyorum," diye söylendi matrakçı Maruf. Gözlerini kuşkucu hatta suçlayıcı bir biçimde peygambere dikerek düşüncelere daldı bir süre sonra gene gülümsedi. Ajan provokatör olamayacağına göre ancak şu iki nedenden biriyle dışarıda bırakılmış olabilirsin dedi. Ya hiçbir tabutluğa sığmayacak kadar uzun olduğunu düşündüler ya da işlevsel bir tutuklama değil yöntemsel bir tutuklama söz konusuydu.
"Ne demek istiyorsun?"
"Yani arkadaşlarımızı bir suç işlediklerini düşündükleri için değil, siyasal bir amaçla tutukladılar. Bunun için de ince eleyip sık dokumadılar. Belirli bir sayı saptayıp o sayıda adam aldılar içeriye."
"Anladım," dedi peygamber. Arkasından kuşkulanma sırası kendisine gelmiş gibi gözlerini arkadaşının gözlerine dikti. ''Sen nasıl sıyırdın peki?'' diye sordu. Matrakçı Maruf umursamazca omuz silkti. ''Bana bakma, sıyırmak benim sanatımdır.'' dedi. Öyle anlaşılıyordu ki matrakçı Maruf pek de fazla önemsemiyordu bu toplu tutuklamayı. Sıradan bir olay olarak görüyordu. Peygamberse özellikle iskelede yalnız kalınca olayı da arkadaşının olay karşısındaki tutumunu da korkunç buldu. 150 solcunun durup dururken yakalanıp tabutluklara atılması ne denli aykırıysa onun bunu hafifsemesi de o denli aykırıydı. İkinci bir aykırılık matrakçı Maruf'un kendi sıyrılmasını bir tür sanat sayarken onun yani peygamberin sıyrılmasını bir tür kaçaklık olarak değerlendirilmesiydi. Üçüncü ve en önemli aykırılıksa 150 kişi suçlu ya da suçsuz tabutluklarda yatarken onlar gibi düşünüp onlar gibi davranan bir sürü insanın, örneğin kendisinin, örneğin Fehmi'nin, örneğin matrakçı Maruf'un dışarıda bırakılması, yani acıda bile birliğe ve eşitliğe izin verilmemesiydi. Hiç kuşkusuz dışarıda bırakılanların, örneğin kendisinin ya da Fehmi'nin suçu yoktu bunda. Öte yandan Maruf yöntemsel bir toplu tutuklama söz konusu olduğunu söylediğine göre tutuklanmış solcuların tutuklanmamış solculardan daha ileride, daha etkin, daha gözü pek olmaları gerekmiyordu. Gene de onların arasında yer almamış olmak tuhaf bir sıkıntıyla kabarttı peygamberin içini. Bu yüzden o akşam evde her şey çirkin, donuk, itici göründü gözüne. Feride'nin, Marx'ın, Lenin'in fotoğrafları ve kitaplar dışında neye baktıysa içini kararttı. Tam bir kenter evi işte. Ne eksik ne fazla diye düşündü. Zarife'nin evi toplaması, sofrayı hazırlaması, çocuğa yemek yedirmesi bile sinirine dokundu. Çevresinde dört dönerek dergisini okumasını engelleyen Feride'yi de birkaç kez elinin tersiyle itti. Nicedir hiç böyle sinirlenmemişti. Gene de yemekten sonra kahveler içilirken olayı Zarife'ye anlatmadan edemedi. Zarife'nin tepkisinin kendisinin dışarıda bırakılmasına sevinmekten öteye geçmediğini görünce daha da sinirlendi. Bir iyi geceler bile demeden kalkıp odasına gitti. Sinirliliği sonraki günlerde de sürdü. Haftalar boyunca yalnızca Zarife'ye değil bütün kenterlere, bütün duyarsız insanlara kızdı. Ancak belirli bir hızla birbirine eklenip birbirini körükleyen üzüntü ve kızgınlıklar bir bakıma olumlu bir sonuç verdi. Peygamber şiir çalışmalarını iyice yoğunlaştırdı. Böylece birkaç günlük bir çalışmadan sonra oldukça uzun bir toplumcu gerçekçi şiir çıkardı. Ertesi akşam alıcı gözle okuyunca bir süre önce yazıp yırttıkları gibi bunu da beğenmedi. Bu da Feride yaşarken yazdıklarının soluk bir öykünüsüymüş gibi bir duyguya kapıldı. Olmuyor, ne yapsam boşuna, eskisi gibi yazamıyorum diye mırıldandı. Ama bu kez şiirini yırtmaya kalkmadı. Olaylara her şeyden önce mantık açısından bakmak gerekiyorsa, dizelerinin soğuk birer yineleme izlenimi uyandırması doğaldı. Sömürenler sömürüyü sürdürdüklerine, artık değer eskisi gibi anamalla bütünleştiğine, insanlık eskisi gibi devrime doğru yol aldığına, Ozan'ın görevi de gene eskisi gibi bu gerçekleri dile getirmek olduğuna göre sorun yok demekti. Şiir yaşananın yansımasıydı. Ne olursa olsun yazacak ve yayımlayacaktı. Kenter koşulundan kurtulmanın, devrimci dostlarla bütünleşip onların yazgılarını paylaşmanın yolu buradan geçerdi. Şiirini hemen ertesi gün her şeyden solda yer aldığı anlaşılan bir dergiye yollamaya karar verdi. Ama tam iki ay süresince bu uzun şiirin derginin ön sayfalarında boy göstermesini bekledikten sonra iç kapakta gençlerle baş başa gibi gülünç ve beylik bir başlık altında kendisine yanıt verildiğini görünce neye uğradığını bilemedi. Bir de yanıtı okuyunca başını taşa vurmuş gibi sersemleşti. Adamlar Türk şiirinin hızla değiştiğini vurgulayarak günümüzde artık böyle şiir yazılmadığını, şiirlerini günümüze bir başka deyişle bu dergide yayımlanabilecek düzeye getirebilmesi için çalışması, çok çalışması gerektiğini bildiriyorlardı. Peygamber yumruklarını sıktı. Anlayamıyorum bunu nasıl yaparlar? Beğenmesinler tamam, yayınlamasınlar tamam. Ama nasıl genç ozanlar arasına sokarlar beni? Diye söylendi. Sonra dergide yayımlanabilecek düzeye erişmiş şiirleri okumaya girişip de yazı işleri müdürünün orta sayfanın tam ortasına konulmuş şiirinin artık böyle şiir yazılmıyor diye geri çevrilen şiirinde söylediklerini yinelediğini, biçimsel bakımdan da bir ikiz kardeş gibi kendi şiirine benzediğini görünce şaşkınlığı son sınırına vardı. Anlamıyorum, hiçbir şey anlamıyorum diye söylendi gene. Bu adamlar benimle dalga mı geçiyorlar? Sorusunun yanıtını çok uzun bir aradan sonra kendisini görmeye gelmiş olan Fehmi Gülmez verdi. Hayır, bu adamlar kendisiyle dalga geçmiyorlardı. Kendisini ve şiirimizdeki yerini çok iyi bildikleri de kesindi. Ama bu dergiyi ceplerinden para koyarak kendi şiirlerini, kendi yazılarını yayımlayabilmek için çıkarıyorlardı. Gırtlaklarından kestikleri paralarla onu bunu ünlendirmek gibi bir amaçları yoktu. Fehmi Gülmez bilgece gülümsedi. Elini peygamberin omuzuna koydu. Sıkma canını, bu kıytırık dergi için değmez. Bence en iyisi bir kitap çıkarmak. Nasıl olsa olanaklarımız yok değil. Olmasa da yaratırız. Al sana bunlardan biri diyerek çantasından çarşaf gibi çizimler çıkarıp masanın üstüne yaydı. Elinde bir yazı makinesinden daha pahalı bir kalem, oldukça uzun bir açıklamaya girişti. Yönetiminde kendisinin de bulunduğu güçlü bir şirket, beşer katlı lüks apartmanlar yükseltip, çevreyi yeniden düzenleyerek semtlerinin görünüşünü ve yazgısını tümden değiştirmeye karar vermiş, bu amaçla tasarı alanına giren evlerin büyük bölümünü satın almıştı. Ancak kendi eviyle peygamberin evi konusunda değişik bir uygulamaya gidilecek, arsaları üzerinde yer alacak dairelerin yarı yarıya paylaşılmasını öngören bir sözleşme yapılacaktı. Bu durumda alacağı daire sayısı 5'ten aşağıya düşmeyeceğine göre en geç 1,5 yıl sonra peygamber parasal açıdan büyük bir rahatlığa kavuşacak, kitaplar yayınlayabilecek, dergiler çıkarabilecekti. Canı isterse bankadan ayrılıp deniz görünümlü, kaloriferli, sıcak sulu evinde kendini tümden şiire de verebilirdi. Peygamber sesini çıkarmadan dinliyordu ama elinde olmadan dostunun önünde açmaya çalıştığı çevrenlerden çok iki dirhem bir çekirdek giyimi ve yepyeni konuşma biçimi üzerinde duruyor, sokaktaki ağız kavgasından sonra kapısını çalmaz olduğunu, bugün de iş için geldiğini düşünüyor, önerisini doğrudan yapacak yerde bin dereden su getirmesine sinirlenerek dudaklarını çiğneyip duruyordu. Sonunda evine ve yapıtlarına ilişkin tasarıların ayrıntılarına girilince kendini tutamadı. Bu şirket benim şiir çalışmalarımı desteklemek için kurulmuş diyeceğim geliyor dedi. Ama ben bu işte yokum. Babamın evini kapitalistlere bırakamam. Fehmi Gülmez kıpkırmızı kesildi. Arkadaşının tepkisinin fazla katı olduğunu, üstelik dostluklarına hiç yakışmadığını, yakışmayan bir alay gizlediğini düşündü. Yaşamını özel bir bankada kazandığına göre kapitalistlerle yeterince işbirliği yaptığını, oysa bu tasarının kendisine kapitalistlere karşı da yazın çevrelerine karşı da bağımsızlık kazandıracağını söyledi. Ama peygamberin inadını kıramayacağını çabuk anladı. Çizimleri çantasına yerleştirip kalktı. Evinin kocaman apartmanlar arasında kümes gibi kalmasını istiyorsan keyfin bilir. Ama kümeste yaşamakla kenterlikten kurtulamazsın. Ayrıca küçük bir kızın sorumluluğunu taşıyorsun. Onun geleceği ne olacak hiç düşündün mü? Dedi. Peygamber Feride'nin sık sık kullandığı bir sözü anımsadı. Bilinmeyeni göğüslemesini de bilmek gerek, diye yanıtladı. Fehmi Gülmez yüzünü buruşturdu. Zarife'ye gülümsedi. Feride'nin başını okşadı. Peygamberin elini bile sıkmadan çıkıp gitti. Peygamber, böylesine saçma bir nedenin bunca yıllık bir dostluğu bir anda yerle bir etmesinin, olsa olsa insan dışı, ana malcı düzenin yeni bir etkisi olabileceğini düşündü. Ama gene aynı etkiden olacak fazla bir üzüntü duymadı. Tam tersine görüntüsünden bir şeyler kalmış gibi az önce dostunun oturduğu koltuğa hor görüyle baktı. Yüzünü buruşturdu. Vız gelir. Fehmi Bey'in şirketinin apartmanları da, kıytırık dergilerin yanıtları da vız gelir diye söylendi. Sonra Zarife'ye döndü. İyi söylemedim mi? Diye sordu. Bilmiyorum. Yer de senin, arkadaş da senin dedi Zarife. Ama %100 haksız da değildi. Kızın geleceğini düşünmek gerekir. Peygamber gülümsedi. O çok güzel günler görecek dedi. Ama üzerine çöken sıkıntıya bakılırsa en azından bugünü iç açıcı bulmadığı kesindi. Tam tersine ülkenin solcularının ya Fehmi Gülmez gibi yozlaştırıldığını, ya vantrolog Arif ve Mujik Necmi gibi içeri alındığını, solun tehlikede olduğunu gizlemek amacıyla kendisine gençlerle baş başa sayfasında yanıt veren dergi gibi yalancı sol dergiler çıkarıldığını, kısacası solun yolunun iyiden iyiye tıkandığını, evinde de Zarife'nin kenter değerlerini savunduğunu düşünüyor, bunalacak gibi oluyordu. Ne var ki ileride ikinci Feride'nin çıkaracağı sorunlarla karşılaştırılınca bütün bunlar sorundan bile sayılmazdı. 7. ayrımın sonu sayfa 71.